أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli Müslümanlar, biz en son yapmış olduğumuz tefsir dersimizde Nas suresinin tefsirini bitirmiştik. İnşallah bugün Felak suresinin tefsirine başlayacağız ve bugün Felak suresinin 1. ve 4. ayetlerinin tefsirini yapacağız. Zaten Felak suresi 5 ayetten oluşan bir sure. 5. ayetinde inşallah öbür derse sarkıtacağız. Çünkü o 5. ayetle alakalı söyleyeceklerimiz var birkaç tane. İnşallah biz bugün Felak suresinin 1. ve 4. ayetlerinin tefsirini yapacağız. Bu sure dediğim gibi az evvel kaç ayetten oluşan bir sure? 5 ayetten oluşan bir sure, Felak suresi. Ve bu Felak suresine ve Nas suresinin bir ismi de, yani her ikisine, hem Felak suresine hem de Nas suresine, her ikisine birlikte verilen bir isim daha var abiler. O da nedir? Muavvizeteyn. Muavvizeteyn. Ne demek muavvizeteyn? Yani koruyan, koruma altına alan anlamına geliyor. O zaman Felak ve Nas surelerinin her ikisine de muavvizeteyn, muavvizetan diye de okunuyor ama daha genel olarak muavvizeteyn tabiri daha böyle yaygındır. Bu ifade de kullanılıyor inşallah. Nas suresi ve Felak suresi bu isimle de anılıyor. Felak suresi Mekki bir sure midir? Öyle diyelim. Mekki bir sure midir yoksa medeni bir sure midir? Biz Nas suresinde ne demişsek, yani Mekki bir sure midir Nas suresi yoksa medeni bir sure midir? Nas suresinde ne söylemişsek aynısını burada da söylüyoruz. Nas suresinin Mekki bir sure olduğunu söylüyorsak o zaman Felak suresinin de Mekki bir sure olduğunu söylüyoruz demektir. Aynı şekilde tam tersi, eğer Nas suresinin medeni bir sure olduğunu söylüyorsak Felak suresinin de medeni bir sure olduğunu söylüyoruz demektir. Yani Nas suresi hakkında bu konuda söylediklerimiz ne için de geçerlidir? Felak suresi için de geçerlidir. Peki biz Mekki ve Medeni ile alakalı bazı malumatlar vermiştik Nas suresini tefsirini yaparken. Mekki midir, Medeni midir derken. Bir takım bilgiler vermiştik. İnşallah o bilgileri kısaca tekrarlayalım. Demiştik ki ihtilaflıdır, alimlerin ihtilafı vardır. Kim alimler Mekki'dir demişlerdir Nas suresine. Kim alimler Medeni'dir demişler. Dolayısıyla o zaman Felak suresi de ihtilaflı. Kim alimler Mekki bir suredir diyorlar. Kim alimler Medeni bir suredir diyorlar. Peki... Ama tabii bu konuda biz tercih yapmamıştık. Yani her iki tarafın da güçlü delillerin olduğunu söyleyerek biz tercih yapmamıştık. Öyle bırakmıştık. Peki burada şöyle bir şeyler daha söylemiştik. Demiştik ki Mekki sure ne demek? Medeni sure ne demek? Bunun tarifini nasıl yapmıştık? Kim söyleyecek?
Hicretten önce inen sure ibare Mekki sure. Hicretten sonra inen sure.
Aynen. Bakın hicretten sonra bakın. Mekke'de inen sure değil. Mekki sureye Mekke'de inen sure denmiyor. Medeni sureye Medine'de inen sure denmiyor. Mekki sure hicretten önce, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine hicretinden önce inen surelere Mekki sure, hicretinden sonra inen surelere ne deniyor? Medeni sure deniliyor. Velev ki mesela diyelim demişti ki Mekke'nin fethi esnasında, ki mesela hicretten sonra olmuştur değil mi? Hicretin 8. senesinde olmuştur. Mekke'nin fethi için mesela Mekke'ye gidilmişti. O zaman da bir takım ayetler inmişti. O ayetlere şimdi biz Mekke'de indi diye Mekki mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Medeni diyeceğiz değil mi? Aynı şekilde mesela Veda Haccı hicretten sonra olmuştu ama yine de biz buna ne diyoruz? O zaman zarfında inen surelere yine de Medeni sure diyoruz. Tabii daha başka tarif yapanlar da var ama en böyle doğru, en meşhur tarif budur yani. Şimdi abiler ilk olarak bir sureye bir mana verelim. Ondan sonra inşallah kısa bir mana verelim. Sonra her bir ayet üzerinde durmaya çalışalım. Allahu Teala buyuruyor ki Estaizu billah kul e'udu bi rabbil felak. De ki felakın Rabbine sığınırım. De ki felakın Rabbine sığınırım. Peki kimden sığınırım? Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden başka. Ve min şerri gâsıkın izâ vakab. Girdiği zaman gâsıkın şerrinden. Girdiği zaman gâsıkın şerrinden. Bunun tefsirini yapacağız inşallah. Ve min şerri neffâthâti fil ukad. Ve düğümlere üfüren kadınların şerrinden. Düğümlere üfüren kadınların şerrinden. Başka. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Ve haset ettiği zaman da haset edenin şerrinden Allah'a sığınırım. Şimdi ilk olarak birinci ayetin tefsirini yapalım. Ne buyuruyordu Rabbimiz? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ de ki felakın Rabbine sığınırım. Şimdi bakın bu ayet tıpkı Nas suresinin birinci ayetine benziyor. Nas suresinde de ne diyordu Rabbimiz? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Hani kul kelimesi Nas suresinin birinci ayetinde zikrediliyordu. E'udu kelimesi de aynı şekilde. Bir Rab, yani Rab kelimesi de aynı şekilde zikrediliyordu değil mi? Ve biz bir Nas suresinin tefsirini yaparken bu üç kavram üzerinde de durmuştuk. Kul kelimesi üzerinde bir takım şeyler söylemiştik. E'udu kelimesi ve Rab kelimesiyle alakalı bir takım şeyler söylemiştik. Bunu çok kısa bir şekilde tekrar edelim çünkü faydalı şeyler söylemiştik. Mesela kul kelimesiyle alakalı söylediklerimizden bir tanesini hatırlayalım. Şöyle mesela bir şey ortaya atmıştık. Demiştik ki yani bu kul kelimesinin zikredilmesinin ne faydası var? Şimdi Allah diyor ki de ki, yani şöyle söyleyelim. Aldık Kur'an'ı okuyoruz. Kul diyoruz mesela. Şimdi biz alıyoruz Kur'an'ı okuyoruz. Kul e'udu bi rabbil felak diyoruz. Yani de ki diyoruz. Mesela ama karşımızda kimse yok. Ama buna rağmen biz yine de ki diyoruz. De ki diye okuyoruz. Mesela bir faydası var mı? Sen birisine mesela Kur'an öğretiyorsun. Oku mesela diyorsun. Kul e'udu bi rabbil felak. Kur'an öğretirken mesela o Kur'an öğrettiğin kimseye emir anlamında kul de demiyorsun mesela değil mi? Kul e'udu bi rabbil felak diye heceliyorsun, öğretiyorsun ama karşı tarafa de. Kul çünkü de anlamına geliyor ya. De demiş olmuyorsun, emir emretmiş olmuyorsun. Ama bak buna rağmen yine de mesela kul kelimesini okuyoruz. De ki diyoruz. Halbuki ne faydası var ki? Değil mi? Ya da mesela birisine ezber veriyoruz bu ayeti. Ezber verirken kul diyoruz ya ama karşı tarafa yani demesini emretmek kastıyla bu amaçla demiyoruz. Peki bunun ne faydası vardı yani? Buna rağmen ne tür faydası vardır kul kelimesinin? Kul kelimesinin kıyamete kadar okunmasındaki fayda neymiş? Şu yani. Bütün insanlar bilsin ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi kafasından bir şeyler söylemiyor. Allah'tan vahiy alıyor ve Allah'tan vahiy alırken de Allah'tan tebliğ ederken de hiçbir eksiklik ve hiçbir ziyadede de bulunmuyor. Hani sanki yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize kul kelimesini de aktararak şöyle demiş ona. Yani Allah bana kul dedi, bana kul demem emredildi. Ben de aynen kul dedim yani. Başka bak hiçbir eksiklik veya da ziyadelik yapmıyorum. Allah bana vahyederken kul diye söyledi. Kul kelimesini söyledi. Ben de aynen bakın vahyettiği şeyin aynısını size aktarıyorum. Bu işte insanlar tarafından bilinsin. Ben bir şey aktarırken hiçbir ziyade yapmıyorum, hiçbir noksanlıkta bulunmuyorum. Bu bilinsin diye işte kıyamete kadar bu kul kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de okunacaktır. Bunun sırrının bu olduğunu söylemiştik. Ve e'udu kelimesiyle alakalı demiştik ki mesela sığınıyorum demek ya. E'udu sığınıyorum demek. Sığınma isteğinin Arapça karşılığı neydi? İstiade. Değil mi? Bir istiade bir de bu kelimeye yakın başka kelimeler de vardı. Neydi? İstiane vardı. Bir de istigate vardı. Bu üçü arasındaki farkın ne olduğunu söylemiştik. Mesela istigate ne demek istigate?
Direkt yardım istemek. Sıkıntıya düştüğümüz anda o anda yardım istemek.
Sıkıntıya düşüldüğünde yardım istemek. Bak istigate sıkıntıya düşmüşsün. O anda yardım istiyorsun. Buna istigate denilir. Bu yardım talebine istigate denilir. Peki istiane peki nedir?
Korku gelmeden yardım istemek. Yani korku gelmeden önce.
Sıkıntı gelmeden ve sıkıntı da beklenmiyor yani. Hem sıkıntı gelmemiş hem de sıkıntının gelmesi de beklenmiyor. Yani normal bir zamanda istenilen yardım isteğine peki ne deniliyor? İstiane deniliyor. Bir de ne var işte? İstiade işte. E'udu. Yani e'udu sığınıyorum demek ya. İşte bu sığınma isteğinin Arapça karşılığı istiade dedik. Peki istiadenin manası ne? O da?
Sıkıntı bekleniyor.
Sıkıntı bekleniyor bakın. Daha sıkıntı daha peyda olmamış. O adama gelmemiş. Ama sıkıntının gelmesinden endişe duyuyor. İşte bu anda onun isteği yani yardım isteğine ne adı verilir? İstiade adı verilir. Ve Rab kelimesiyle de alakalı bir takım şeyler söylemiştik. Hani işte Nas suresinde söylemiş olduğumuz şeylerin aynısı burada da geçerli. Ve Rab kelimesinin lügattaki anlamını yaparken demiştik ki Rab kelimesi lügatta bir takım manalara geliyor. Ama üç mana vardır ki demiştik abiler. Üç mana vardır ki bu diğer manalar Rab kelimesiyle alakalı zikredilen diğer manaların hepsi bu zikredeceğimiz üç anlam altında toplanıyor. O üç anlam neydi? Yani üç asıl temel anlam yani.
Malik oluşu, sahip oluşu, terbiye.
Zaten malik zaten sahip demek. Malik olan, sahip olan birincisi bu. İkincisi
terbiye eden ve çevirip çeviren.
Yani terbiye eden yani ıslah eden. Diyelim. Islah eden, düzene sokan bir de sözünü geçiren, itaat eden efendi. Bak üç tane Rab kelimesinin lügatta asıl anlamı vardır. Daha Rab kelimesinin lügatta, sözlükte başka anlamları da zikredilmiştir ama o bütün anlamların hepsi bu üç anlam altında toplanır abiler. Tekrar ediyoruz. Sözünü geçiren, itaat edilen efendi, ıslah eden, düzene koyan ve bir de malik olan, sahip olan. Üç tane anlamı var. Peki ıslahtaki, şeriattaki manası peki neydi Rab kelimesinin? Yani yaratan, rızık veren, kayıtsız ve şartsız hiçbir kimseye bağlı olmadan mutlak anlamda kanun koyan, mutlak anlamda fayda ve zarar veren, öldüren, dirilten, yaşatan, yani Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatları, bakın. Bütün isim ve sıfatlarının hepsi Rab kavramına dair. Hani sadece mesela şu değil. Rab kavramı ıslahatta yaşatan, dirilten, öldüren, rızık veren başka yok. Bu kadar değil. Yani bütün Allah'ın bütün isimleri ve bütün sıfatları, bakın, hiç istisnasız. Bütün isim ve sıfatların hepsi Rab kavramına dahildir. Ve rububiyet tevhidi diye bildiğimiz o tevhidin üç kısmından bir tanesi olan rububiyet tevhidi de dolayısıyla ne anlama geliyor? Allah-u Teala'ya bütün isim ve sıfatların hepsinde ne yapmak? Birlemek, bir olduğuna inanmak. Yani rububiyet tevhidi inanmakla alakalı olan bir tevhiddir. İnançla alakalı olan bir tevhiddir. Allah bütün isim ve sıfatlarında tektir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Buna inanmaktır. Bunları aktarmıştık işte Nas suresinde. Aynen işte Nas suresinin birinci ayetine benzediği için قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ وَرَبْ kelimeleri burada da geçtiği için aynen Nas suresinde söylemiş olduğumuz şeyler burada da geçerli. O yüzden bir tekrar etmiş olalım dedik. O zaman قُلْ اَعُوذُ بِرَبْ ifadesi bu üç kavramla alakalı söyleyeceklerimizi söyledikten sonra şimdi ayette tefsir edilmesi gereken kelime hangisi şimdi? Felak. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Felakın Rabbine sığınırım. Ne demek peki felak? Felak ne demek? Sabah. Güzel. Felak sabah anlamına geliyor. Yani sabahın Rabbi. Tabi daha farklı görüşler de var bu felak kelimesinin ne anlama geldiği ile alakalı. Daha böyle farklı görüşler de ileri sürülmüş. Ama ilim ehlinin, alimlerin geneli felak kelimesini nasıl tefsir etmişler? Sabah olarak tefsir etmişler. O zaman ayete mana veriyoruz. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Sabahın Rabbine. Yani sabahı var eden, gecenin akabinde, geceden sonra sabahı meydana getiren Allah'a ne yapıyorum? Sığınıyorum. Peki burada bakın sabahın Rabbi dedi. Peki Allah-u Teala sadece sabahın Rabbi mi? Bütün her şeyin Rabbidir değil mi? Bütün her şeyin Rabbidir. Ama peki neden dolayı burada özellikle sabahın Rabbi dedi? Değil mi? Şöyle de diyebilirdi yani. Her şeyin Rabbi olan Allah'a sığınıyorum. Ama bakın burada özellikle o her şey ifadesinin içinde olan bir tanesi olan sabah kelimesini Allah-u Teala özellikle zikretti. Felak kelimesini. Neden dolayı? Çünkü bakın burada şimdi sığınma meselesi var ya, bakın sabahın Rabbine sığınırım diyor değil mi? Sabahın Rabbine. Neden dolayı? Çünkü şerlerin çoğu abiler, bakın şerlerin çoğu yani vuku bulan, meydana gelen şerlerin çoğu ne zaman meydana gelir? Geceleyin meydana gelir. İnşallah bunun örneklerini mesela birazdan vereceğiz. Şerlerin geneli, o kendisinden korkulan ve kendisinden Allah'a sığınılan şerlerin geneli gece olduğu için, geceleyin peyda olduğu için, geceleyin meydana geldiği için, o yüzden işte onunla bir alaka olsun, onunla bir münasebet olsun diye sabahın Rabbine diyor. Allah özellikle sabah ifadesini kullandı. Yani o zaman mana nasıl oluyor? Gecenin hemen akabinde sabahı var eden ve sabahı var ederek de bu şekilde gecenin şerlerinden kurtaran o sabahın Rabbine sığınırım anlamına gelmiş oluyor. Bu birinci ayetle alakalı söylemiş olduğumuz şeylerdi. İkinci ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Min şerri ma halak. Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden. Yani bu yaratmış olduğu şeyler nedir? Bütün, yani bütün şerler. Her türlü şey. Yani bütün mahlukatın şerrinden, bütün mahlukatın kötülüğünden, ezasından nedir? Felakın Rabbine, sabahın Rabbine sığınırım. Yani kendisinden korkulan, kendisinden endişe edilen her türlü şer bu ayete dahildir. Mesela bunu örneklerle izah edelim. Mesela bu her şeyin içine yine girebilir. İnsanların şerri girebilir. Zalim insanların şerri girebilir. Başka iblisin, yani şeytanın ve zürriyetinin, yani cinni şeytanların şerleri girebilir. Yırtıcı hayvanların, yılanların, akreplerin, haşerelerin, rüzgarın, karanlığın, cehennemin, hatta nefislerimizin şerleri bile yine bu ayete bakın dahildir, bakın. Hani yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Her türlü bakın şey giriyor. Yarattığı şey neyse o şeyi kavram, bakın çok genellik ifade eden bir kelime değil mi? Her türlü şey giriyor buna. Hatta dediğimiz gibi bakın nefislerimizin şerri bile giriyor buna. Zaten en başta bir kere şer denilince hangisi en başta girer? Nefislerimizin şerri girer. Zaten hani hutbetül hace var ya, hani cuma hutbelerinde imam hutbe vermeden önce başlar, en başta innelhamdelillah diye başlar okur ya. Ne diyor? İnnelhamdelillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ Allah'a sığınırız neyden? مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا Nefislerimizin şerlerinden Allah'a sığınırız. Nefislerimizin de tabii şerri var. O zaman bu nedir? Nefislerimizin şerri de aynı şekilde buna giriyor zaten. Zira nefsi nefisler üçe ayrılır ya. Bir nefsi levvame var, bir nefsi mutmainne var, bir de nefsi emmareyi bir su vardır. İşte burada nefislerimizin şerlerinden derken o şer olan nefis, şerli olan nefis hangi nefistir? Emmareyi bir su olan, yani kötülüğü emreden nefistir. Yani o zaman ayet geneldir. Bütün her türlü şerri içine alıyor. Bakın bu ayetin bir benzeri de akşam zikirlerinde yapmış olduğumuz, 3 defa yapmış olduğumuz zikirdir. O da nedir? Eûzu bi kelimâtillâhittâmâti min şerri mâ halak. Eûzu bi kelimâtillâhittâmâti. Allah'ın tam olan kelimelerine, yani eksiksiz olan sözlerine, kelimelerine sığınırım. Kelimeleri nedir Allah-u Teala'nın? Kur'an-ı Kerim. Ve tamdır değil mi? Kur'an'da hiç tam olan kelimelerine sığınırım. Bizim sözlerimiz, bizim konuşmalarımız hep eksikliklerle, noksanlıklarla dolu değil mi? Ama Allah'ın kelimeleri tamdır. Tam olan Allah'ın kelimelerine sığınırım neyden? اَعُضُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اِتَّهَمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Yarattığı şeylerin şerrinden. Bakın bu şeyler ne olursa olsun. Hepsi ne oluyor? Hepsi bunun içine giriyor. O zaman dolayısıyla biz bu ayeti okurken, yani zikirlerimizde veya da normal zamanlarda biz min şerri ma halak, yaratmış olduğu şeylerden ayetini okurken, o zaman biz bütün, yani mahlukların korkulan şerlerinden hangisi varsa bütün şerlerin hepsinden de ne yapmış oluyoruz? Sakınmış oluyoruz. Allah-u Teala'ya sığınmış oluyoruz. Kime sığınıyoruz? Bakın Allah'a sığınıyoruz. Hani bu şerlerinden korkulan, bu mahlukların da Rabbi olan Allah'a sığınıyoruz. Cinni olan şeytanların, sihirbazların, şarlatanların, köpeklerin, yani hani şer olabilecek olan her türlü şeyin Rabbine sen sığınıyorsun. O zaman daha bunların şerrinden daha korkmaya gerek var mı? Çünkü sen bak bunların hepsinin Rabbi, hepsinin maliki, hepsinin sahibi, hepsinin yaratıcısı. Bakın min şerri ma halak diyor, yarattığı şeylerin şerrinden. Yani yaratan Allah. Kimin, ben neyden sakınıyorum, neyden ben sığınıyorum Allah'a? Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden. Yani bunlar Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'ın maliki, Allah'ın sahibi olduğu şeyler. Allah'ın tasarrufunda olan, Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamayacak olan şeyler. Sen böyle bir varlığa sığınıyorsun. Çünkü hiçbir şey, kainatta var olan hiçbir şey Allah'ın izni olmadan olamaz. Allah izin veriyor da oluyor. Mesela sihirbazın sihri Allah izin veriyor da tutuyor. Köpeğin sana saldırması, insi şeytanların sana şerlerini vermesi, şerlerinden sana aktarması, işte rüzgarın şerridir, işte karanlığın şerridir vesaire, az evvel mesela bir takım şeylerini saydığımız bütün bu şerlerin hepsi nasıl, kimin izniyle meydana geliyor? Allah'ın izniyle meydana geliyor. İşte Allah da diyor ki bu ayeti okuyun ve size tavsiye edilen zikirleri yapın, ben de sizi koruyayım diyor. O zaman bakın bu ayeti okuduktan sonra min şerri ma halak, Rabbimizin indirmiş olduğu bu ayeti okuduktan sonra artık da biz kimin şerrinden korkalım ki? Çünkü biz en büyük, en güçlü sebebe tutunmuşuz değil mi? Ama tabii yani sen bu sureleri okuyarak da yine de buna rağmen bu sureleri sığınmak hastalığıyla, yani bu şerlerden korunmak hastalığıyla okumana rağmen yine de Allah'ın takdiri gereği yine de bunlardan bir tanesinin şerri sana isabet edebilir mi? Edebilir. Ne dersin? Bu Allah'ın imtihanı dersin. Sabredeceğiz dersin. Rabbimin kaderi dersin. Sabredersin. Ama sen çok güçlü bir sebebe tutunuyorsun. Yani bu sebep yapıldığı takdirde normal şartlarda bir izinle Allah-u Teala'nın başka bir kaderi öne geçmeksizin bütün bunların hepsinin şerrinden, bu saydığımız ve daha saymadığımız bütün mahlukların şerrinden hepsinden sığınmış oluyorsun. Kime? Allah Subhanahu ve Teala'ya. Şimdi 3. ayete geçmeden önce bu 3. ayet, 4. ayet ve 5. ayet. Yani normalde burada Allah-u Teala 2. ayette öyle bir ifade kullandı ki yarattığı şeylerin hepsinden, bütün hepsinin şerrinden dedi değil mi? Normalde hepsi girdi ama bakın şu 3., 4. ve 5. ayetlerde ise Allah-u Teala bu yarattığı şeylerin şerrinden diye böyle genellik ifade eden var ya, o ifadelerden 3 tanesini, o 3 tane şerri özel olarak zikrediyor Allah. O da nedir? Birincisi gecenin şerri, ikincisi düğümleri üfüren o kadın sihirbazcıların, kadın büyücülerin, kadın üfürükçülerinin şerri. Üçüncüsü de haset ettiği zaman haset edenin şerri. Normalde bakın bu ikinci olarak okumuş olduğumuz yarattığı şeylerin şerrinin ifadesine normalde girmiyor mu? Ama bakın buna rağmen yine Allah 3., 4. ve 5. ayette özel olarak, yani özellikle bakın bunlardan sakının diye özellikle bunu zikretti. Buna biz ne diyoruz? Atful kasi alel am diyoruz. Yani özel olan bir şeyi, özel manalı olan bir şeyi, dar manalı olan bir şeyi genellik ifaden mana üzerine atfetmek. Genellik ifadeden işte min şerri ma halak, yarattığı şeylerin şerrinden. Şimdi okuyacağımız 3., 4. ve 5. ayetlerde ise Allah-u Teala bu yarattığı şeylerin içerisine giren Üç tane ayrı şey zikrediyor. Geceyi zikrediyor. Ondan sonra üfürükçü kadınları zikrediyor ve haset eden kimselerini zikrediyor. Neden dolayı? Özellikle bunların önemine dikkat çekmek için. Yani özellikle bakın bunların şerri. Bunların şerri özellikle çok çok tehlikeli. Özellikle Allah bu üçüne dikkat çekmek için o ikinci ayetin genelliğinden bir de ayrıca özellikle bunları zikretti. İnşallah anlatabildim. Şimdi işte üçüncü ayete geçebiliriz. Rabbimiz ne buyuruyor? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Girdiği zaman gâsıkın şerrinden. Gâsık ne demek? Yani şimdi de söylediğimiz gibi gece anlamına geliyor. Gece diye tefsir etmiş alimlerimiz. Yani o zaman mana ne oluyor? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Girdiği zaman gecenin şerrinden. Yani karanlığıyla birlikte, gündüzün akabinden, karanlığıyla birlikte girdiği zaman gecenin şerrinden ne yaparım? Allah'a sığınırım. Ama bakın bu gâsık kelimesi, hani gece diye tefsir ettik ya, kim alimler şu şekilde de tefsir etmişler. Demişler ki burada gâsıktan kasıt nedir? Aydır demişler, ay. Yani o zaman mana ne oluyor? Girdiği zaman, yani ne demek? Nuruyla etrafı aydınlattığı zaman ayın şerrinden sabahın Rabbine, felakın Rabbine sığınırım oluyor. Bakın bu tefsirinde bir dayanağı var. Bir hadis burada size aktarayım, bir rivayet aktarayım size. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bakın sahih bir senetle aktarılan bir rivayettir. Resulullah Aleyhisselam bir gün, bir gece, gecenin birinde Ayşe radıyallahu anha ile birlikte dışarı çıkıyor ve dışarıda aya doğru bakıyor. Aya bakarak diyor ki, ya Ayşe diyor, ey Ayşe, istaizi billahi min şerri hâzâ. Bunun şerrinden, işte bak şu ayın şerrinden Allah'a sığın. Fe inne hâzâ, çünkü bu ay huvel gâsıku idâ vakab. Gâsık idâ vakab'tır. Yani girdiği zaman o gâsık, o gâsık işte odur. Yani ayette bahsedilen odur diyor. Bakın Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm resmen buradaki ayeti tefsir ediyor değil mi? O zaman demek ki kim alimler ne diyorlar? Gece diye tefsir ediyorlar bu gâsık kelimesini. Kim alimler ise nasıl tefsir ediyorlar? Ay diye tefsir ediyorlar. Ama aslında bakın bu iki tefsiri aslında yine bir tefsire indirebiliriz. Niye? Neden dolayı ayın şerrinden sığınılma isteniyor? Neden dolayı ayın şerri? Çünkü ay neyin alametidir? Gecenin girdiğinin alameti değil midir zaten? Ay zaten gecenin girdiğinin alameti olduğu için o yüzden... Dolayısıyla burada aslında min şerri gâsıkın izâ vekabı biz sadece gecenin şerrinden diye tefsir etsek de yerinde oluyor. Ama özellikle benim burada ay tefsirini de zikretmemin sebebi bu hadisi de aktarmak. Aleyhissalatü vesselam özellikle yani bu ifadesiyle aslında bu ayeti bize çok güzel bir şekilde tefsir etmiş oluyor yani. Peki başka bir burada soru atalım ortaya. O da nedir? Niye özellikle gecenin şerrinden sığınılıyor? Hani Allah-u Teala burada dedik ya, İkinci ayette yarattığı şeylerin şerrinden diye genel bir ifade kullandı. Üçüncü ayette de şimdi gecenin şerrinden ifadesini kullanıyor. Peki neden buluyor özellikle gecenin şerrinden? Az evvel de dedik ki çünkü şerler, her türlü şeyi düşünebilirsiniz. Şerler ne zaman olur genelde? Genelde ne zaman olur? Geceleyin olur. Genelde şerler gece vakti olduğu için işte o yüzden girdiği zaman gecenin şerrinden Allah'a sınırım de diyor. Nitekim zaten önceki yapmış olduğumuz tefsir dersinde de aktarmışım olduğum bir hadis vardı hatırlarsanız. Aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu? Geceye girdiğiniz zaman diyor çocuklarınızı ne yapın? Alıkoyun. Çocuklarınız dışarı çıkmasınlar. Artık hani gece vakti, akşam vaktine girdiğiniz zaman çocuklarınızı ne yapın diyordu? Alıkoyun. Yani dışarıya tek başlarına çıkmasınlar. Dışarıdalarsa, oyun oynuyorlarsa da hemen onları evinize alın diyordu. Niye? Çünkü diyor فَاِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ diyordu değil mi aleyhissalatü vesselam? Çünkü şeytanlar, cinni şeytanlar o vakitte geceleyin vaktinde ne yaparlar? Yayılırlar diyor. Mesela bakın gecenin şerrini mesela aleyhissalatü vesselam bu hadisinde de yine ifade ediyordu. O zaman demek ki yani bu gece gerçekten çok şerlidir. Neden dolayı şerlidir? Mesela bunu bir takım örneklerle örneklendirelim. İşte az evvel şimdi okumuş olduğum hadisin gereği o geceleyin kimler yayılırmış? Cinni şeytanlar yayılırlar. O çocuklara musallat olurlar diye hemen işte evinize alın diyor. Çünkü çocuklar necaset içerisindedirler demiştik. Ondan sonra okumayı olmaz. Onlar kendisine okuyup da üfleyemezler. Korunaklı olmadıkları için o gece şeytanlar ona ne yapabilir? Musallat olabilirler. Mesela buna ne giriyor dedik? İşte cinli şeytanlar giriyor. Ondan sonra yırtıcı hayvanlar. Değil mi? Yırtıcı hayvanlar da ne zaman yayılırlar? Özellikle geceleyin yayılırlar. Haşereler, zehirli hayvanlar bunlar hep geceleyin yayılırlar. Aynı şekilde hırsızlık mesela geceleyin. Çok daha fazla da değil mi? Hırsızlar hangi zamanı kollarlar? Genelde gündüz mü hırsızlık yapılır yoksa geceleyin hırsızlık yapılır? Geceleyin hırsızlık yapılır. Aynı şekilde mesela insanları tuzağa düşürmek, insanlara suikast düzenlemek, insanlara operasyon yapmak isteyenler hangi vakti beklerler? Gece vakti beklerler. Yine aynı şekilde mesela zina etmek isteyenler, ahlaksızlık yapmak isteyenler genel evlerini affedersiniz. Hangi zamanı hep beklerler? Gece zamanını mesela beklerler. Yine geceleyin mesela yürümek zordur değil mi? Yani önümüz çünkü karanlık göremiyoruz. O yüzden mesela geceleyin yürümek zordur. O yüzden her türlü şerle karşılaşabilirsin. Yine aynı şekilde mesela diyelim sen gece vakti bir sıkıntıya düştün. Yani sana yardım edecek olan insan çok azdır. Niye? Çünkü herkes artık evine çekilmiş zaten. Veya da uykusunda. Sen gece sıkıntıya düşsen bile seni yani duyabilecek ve sana yardım edecek olan insanın sayısı azdır. Yani daha bu örnekleri çoğaltabiliriz. Gecenin içerisinde bir sürü şer olduğu için o yüzden diyoruz gece vakti çok şerli bir vakittir. Hatta bu sebeple ki mecusiler mesela kainatta iki tane yaratıcının olduğuna inanırlar. Kainatta iki tane yaratıcının olduğuna inanırlar. O da nedir? Bir nur ilahı derler, bir de karanlık ilahı derler. Hani bu ateşe taban mecusiler var ya. Onlar kainatta iki tane yaratıcının olduğunu söylerler. Bir nur ilahı, bir de karanlık ilahı, gece ilahı derler. Ve karanlık ilahının ne görev üstlendiğini söylerler. Yani kainatta var olan her türlü hayır namına ne varsa, hayır namına ne varsa her türlü şeyi var eden nur ilahıdır derler. Karanlık ilahı ise yani kainatta şer namına ne varsa bakın şer namına ne varsa hepsinin var edicisi kimdir derler? Karanlık ilahıdır. Yani onlar bile bakın bunun şuurunda yani. Bu gayet açık olan bir şey demek istiyorum yani. Bakın gecenin yine şerli bir vakit olduğuna dair mesela bir çok ilginç, çok dikkat çekici bir rivayet okumak istiyorum size. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın buyuruyor ki فَاِنَّهُ يَنْزِلُ ف۪ي لَيْلَةٍ فِي السَّنَةِ دَاُمْ. Bir sene içerisinde, bir sene içerisinde herhangi bir gecede diyor bir hastalık iner diyor bakın dünyaya. Bakın çok ilginç bir hadis. Normal senenin herhangi bir gecesinde büyük bir sene, kaç gün içer, kaç günden oluşan bir sene. Bu sene içerisinde bir gece vardır ki diyor o gece içerisinde bir hastalık iner diyor dünyaya. O hastalık öyle bir hastalık gelir ki diyor. لَا يَدَعُ سِقَاءً لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ وَلَا اِنَاءً لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اِلَّا نَزَلَ ف۪يهِ مِنْ ذَٰلِكَ الدَّاءٍ. Eğer ki diyor üstü kapatılmamış olan kap varsa, üstü mesela Bismillah denilerek kapatılmamış olan zeytin kabıdır, peynir kabıdır, işte bal kabıdır fark etmez. Veyahut da ağzı iple bağlanmış, bağlanmamış herhangi bir su kabı varsa muhakkak diyor bu hastalıktan, bu dünyaya inen hastalıktan o su kırbasına, o su tulumuna, o yani ağzı bağlanmamış, o iple bağlanmamış o su tulumuna veyahut da ağzı kapatılmamış olan o kapların içine muhakkak o hastalıktan bir şey iner diyor. Ve ondan ötürü de insanlar işte o su kırbasından, o ağzı kapatılmamış olan o su kırbasından bir şey içtikleri zaman veya da işte o kaptan bir şey yedikleri zaman hastalanırlar. Hastalığın inmesi ne zaman oluyor? Gece vakti oluyor. Çünkü bak sene içerisinde bir gecede diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bakın dikkat edin. Bir gece zamanında iner diyor. Yani bu hadiste bakın neyi gösteriyor bizlere? Demek ki gece şerli bir vakittir. Bir de dördüncü ayeti inşallah okuyayım. Bunun da kısa bir tefsirini yapayım inşallah. Ondan sonra dersimizi kapatalım. Ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu? وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Düğümlere üfüren kadınların şerrinden. Yani burada düğümlere üfüren kadınlar kimlerdir? Yani sihirbaz kadınlar. Peki neden dolayı Allah özellikle kadınlar dedi? Değil mi? Mesela hani hem erkekleri de kapsayacak bir ifade kullanmadı. Burada neffâthât demek kadınlar demek. Kadın üfürükçüler. Neden dolayı Allah-u Teala özellikle kadın üfürükçüler dedi? Çünkü Araplar arasında bu sihirle uğraşan yani bu düğümlere böyle okuyup üfleyen birazdan şeklini anlatacağım nasıl olduğunu anlatacağım. Araplar arasında genelde bu işi yapanlar kim idi o zaman? Kadınlardı. Allah'a emanet şu zaman da herhalde öyle değil mi? Yani bu sihir işiyle uğraşan kimseler genelde yani erkeklerden daha çok kadınlar yani. O yüzden yani o sadece önceki zamanda değil şu anda da hala bu böyledir yani. Kadınlar bu noktada daha önde oldukları için o yüzden bakın Allah burada diyor ki düğümlere üfüren kadınların şerrinden diyor yani. Şimdi bakın Allah-u Teala burada bu sihirbaz kadınları bize anlatırken nasıl anlatıyor? Düğümlere üfürenler diyor. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Bakın düğümlere üfüren kadınlar. Bir sihirin yapılış şeklinden bir şekli Allah-u Teala burada bize anlatıyor. Sihir yapılış şekillerinden bir şekil. Düğümlere üfürme nasıl olur biliyor musunuz? Mesela ne yaparlar bu sihirbazcı kadınlar? Hatta tabii bu erkekler de tabii buna dahil de ama özellikle Allah kadınları zikrediyor. Yoksa burada erkekler de tabii ki buna dahildir yani. Biz bu ayeti okurken ne yapmış oluyoruz hem de? Hem kadın sihirbazcılardan hem de erkek sihirbazcılardan da zaten sığınmış oluyoruz. Her neyse. Nasıl oluyor? Mesela bir ip alıyorlar. O ipe, o ip üzerinden bir takım düğümler yapıyorlar. İpi alıyor o sihirbaz. O ip üzerinden düğümler yapıyor. Ve o düğümleri yaparken de bir şeyler okuyor. Ve o okudukları içinde ne var biliyor musunuz mesela? O şeytanların, o kendisinden yardım istedikleri o cinni şeytanların o kendisine bir takım, kendilerine bir takım ibadetleri sunduğu, bir takım ibadetlerde bulunduğu, onun için bir takım küfür ve şirk amelleri yaptığı o cinni şeytanların isimleri de yer alıyor. Hani hem o anda böyle düğümlerken o ipleri, düğümlediği esnada bir şeyler okur o sihirbaz. İşte o okuduğu şeylerin içerisinden bir tanesi de nedir? O kendisinden yardım istediği o cinni şeytanların isimleri de vardır. Kendilerine ibadet sunduğu, kendileri için bir takım küfür ve şirk amelleri yaptığı o cinni şeytanların isimleri de vardır. İşte o isimleri de böyle okuyarak ve daha böyle başka böyle şirk olan, küfür olan şeyleri okuyarak ne yaparlar? Onu böyle düğümlerle, düğümleme esnasında bunu okurlar. Düğümlediler ya. Sonra o düğümün üzerine ne yaparlar? Üflerler. Ne diyor Allah? Neffâfât diyor değil mi? O düğümlere ne yapanlar? Üfürenler diyor. Bakın neffâfât kelimesi abiler, nef kelimesinden gelen bir kelimedir. Nef ne demektir biliyor musunuz? Nef. Ağızdan çıkan az bir tükürükle, dili hareket ettirerek üflemek anlamına geliyor. Yani şöyle, bu şekilde. Yani mesela alırlar, düğümlerler, düğümleme esnasında dediğim gibi okurlar, düğümü bitirdiler ya, hemen o düğümün üstüne ne yaparlar diye mesela böyle üfürürler. Azıcık mesela bir tükürük çıkar değil mi? Ondan sonra araya biraz aralık bırakır mesela o. İpliğin biraz daha ardına geçer. İkinci bir düğümü yapar. Yine düğüm yaparken yine bir şeyler okur. Düğümü tamamdan sonra yapar. Sonra hemen yine ipliğin diğer tarafına geçer. Böyle aralıklarla böyle düğümler yapar. İşte bakın Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Peki sonra ne yaparlar? Bu kadınlar veyahut da bunu yapan erkekler. Sonra bu ipi alırlar. Bir derinin içine koyarlar. Veyahut da bir muşambanın içine koyarlar. Ve onu işte muska haline getirirler. Onu böyle bantlarlar ama böyle içine böyle su geçmeyecek şekilde bantlarlar. Ve sonra artık kim için sihir yapacaksa, kim için artık sihir yapıyorsa o pis nefesiyle. Çünkü o düğümleri, o nefesini verirken artık kime sihir yapılacaksa, kime büyü yapılacaksa, kiminin kötülüğü isteniyorsa onu kast ederek o düğüme üflüyor. O pis nefesini o düğme işte o adamı artık o adam mıdır artık kadın mıdır kimdir artık kendisine talep ediliyor işte benim işte kocam var veyahut da işte benim karım var veya da benim işte kayınvalidem var işte buna bir kötülük yap işte bunun işleri iyi gitmesin işte buna hep sıkıntılar gelsin hiç böyle belalar gitmesin rüyalarına şeytanlar girsin işte kocasının işleri iyi gitmesin kız bulamasınlar veyahut da işte ha mesela ayrılsınlar vesaire yani herhangi bir artık amaçlar böyle kötü amaçlar nedeniyle mesela birisi gelir işte şu kişiye bir sihir yapar mısın der. O da o kişiyi kastederek işte o düğümleri üfürür yani. Sonra bakın dediğimiz gibi bunu işte bir muşambaya katlar veyahut da bir deriye katlar. Ondan sonra onu böyle güzel bir şekilde hiç böyle içine su geçmeyecek şekilde bantlar ve o kişiye verir. Der ki bunu artık kim için yapıldıysa ya onun iş yerinin bir tarafına ya evine veyahut da evinde mesela yatak odasına. Aha bakın herhangi bir yere koyar. Ama bakın koyarken de neye dikkat etmesini ister? Hiç böyle gözükmeyecek. Yani böyle normal bakıldığında böyle çok hemen görülebilecek bir yere değil. Çok böyle zor bulunabilecek, böyle kolay kolay görünmeyecek bir yere koymasını söyler. Çünkü o eğer bulunursa o açılacak. Onun o hani ip hani böyle iplere düğüm atmıştı ya. O ipler bir çözüldüğü zaman artık o sihirden ne olacak otomatikman? Çözülecek. O düğümlerin olması lazım. O düğümler açılmadığı müddetçe işte Allah da dilerse o sihir işte o artık kime sihir yapılması ona tesir eder işte. Ona tesir eder. Ama ne zaman ki o düğümler açılırsa artık o rahatsız olan kişi böyle rahatlar yani. Yani böyle çok böyle enteresan yerlere koyarlar. Mesela benim bir teyzem var mesela. Teyzeme de büyü yapılmıştı. Hala da yani onun etkisinde mesela kendisi. Onun mesela evine bir hoca getiriliyor işte böyle hani nerede acaba bu yapılan büyü nereye evin neresinde konulmuş diye. Hani böyle enteresan yerlerden çıktı. Mesela nereden çıktı biliyor musunuz? Yastığının içindeki o yünler var ya böyle yün. O yünün içine koymuşlar. Yünü böyle bir boşaltıyorlar. İçinden şey çıkıyor yani böyle muska çıkıyor. İşte muskanın içinde bir açıyorlar böyle ipler var böyle düğüm atılmış. Bakın nereye saplıyorlar düşünebiliyor musunuz? Yine mesela bir tanesi işte çekmecelerden çıkıyor. Bir tanesi hatta mesela bahçesinin ağacının dibine mesela gömülmüş. Mesela, veya da mesela daha nerelere de gömebilirler? İşte kapıların, eşiklerinin altına gömebilirler. Tahtaların mesela böyle altını açarlar. Altına koyarlar. O şekilde mesela gömerler. Yani hiç bulunmasın diye. Hep sürekli böyle bunun tesiri devam etsin diye. Hatta mesela o teyzeme yaptıkları mesela sihirlerden bir tanesi de şuymuş. Bir yere artık böyle soğan koymuşlar. Tabii bu artık yani bu iplikle alakalı bir şey değil de. Böyle soğan koymuşlar bir yere. Ve o tabii soğanın üzerine de böyle hep iğne batırmışlar. Tabii her iğneyi batırırken de tabii okuyorlar, batırıyorlar diye yine böyle o şekilde üflüyorlar. O soğanı niye yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela özellikle o soğana böyle batırıyorlar ya o iğneyi. O soğan böyle çürüdükçe o işte artık kim için sihir yapılıyorsa o da böyle çürüsün, hep hastalıklar, ağrılar, sızılar, hastalıklar böyle çok fazla olsun diye. Onu mesela yapıyorlar. Hakikaten mesela teyzemde o da vardı gerçekten. Yani böyle hep ağrılar, sızılar, böyle vücudun her tarafına böyle iğneler, iğne gibi böyle bir şeylerin batması. Yani bütün bunlar işte bakın sihirin etkisidir. İşte bizler bu ayetleri okuyarak bunlardan sığınıyoruz. Kime sığınıyoruz? Bunların da yaratıcısı olan, bunların da maliki olan Allah Subhanehu ve Teala'ya sığınıyoruz.